Türkiye'de tabii ki su kutsal sayılıyor. Mesela yani biri su ikram ederse işte su kadar aziz ol, değil mi? Öyle deriz. Yani suyun çeşitli amaçları var, çeşitli şeyleri var. İlk önce tabii ki yani biz içiyoruz ve yaşam kaynağı oluyor. Yani suyun olmadığı yerde, çölde yaşam olamaz diyebiliyoruz. O zaman birincisi işte yani susamışlığımızı gider, bizi tazelendirir. İşte yani yazın İstanbul'da dolaşıyorsun, buz gibi soğuk su derler değil mi? İşte bizi rahatlar, bizi tazelendirir. Aynı zamanda bizi temizler, değil mi? Yani bir duş alıyoruz, bir banyo alıyoruz suyla ya da bir yeri silerken suyla kullanıyoruz, su kullanıyoruz. O zaman temizlemek için yani içmek, temizlemek aynı zamanda su yağmur olarak geliyor, değil mi? Yağmur berekettir. Yağınca her yer yeşile dönüyor. Yazın ortasında zaten her yer biraz soluk ama ondan sonra kışın ortasında çok daha yeşil oluyor, değil mi? Yemyeşil her yer. Ve işte kurak topraklarda, çöllerde hiçbir şey yaşayamaz ama Vaha'nın, Oasis'in olduğu yerde yaşam var. Yaşam olabilir böyle küçük küçük vahalarda. Ve aynı zamanda iki tane su var birbirinden farklı. Biri canlı, diri, öbürü de ölü su. Yani canlı su nasıl? İşte yani bir ırmak gibi içilebilir, bir pınar gibi fışkırıyor her yere, akıyor. Ne derler? Akan su yosun tutmaz diyoruz, değil mi? Ama tersine de ölü su de var. Yani bir göletin suyu da böyle olabilir. Yosunlu, otlu, sivrisineklerle dolu, zehirli insan içemez. O zaman su hem yaşam kaynağı olabilir, hem de ölüm kaynağı olabilir. Şimdi kutsal kitaptan bir iki hikayeyle sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü kutsal kitap birçok şey diyor suyu hakkında ama aynı zamanda kutsal kitaptaki su daha derin bir şeye işaretliyor. Çünkü su nasıl yaşam için lazımsa aynı zamanda kutsal ruhsal yaşamamız için lazım. Yani su ve kutsal ruh eşittir kutsal kitaptan. Biri fiziksel halimiz, diğeri de ruhsal halimiz için gerekli oluyor. Ve maalesef bizim şehrimizde, bizim ülkemizde çoğu kişi bunun farkında değiller. Su içer ama kutsal ruhtan haberleri yok ve dolayısıyla İstanbul herkes amaçsız, umutsuz dolaşıyor. Hayatının amacı pek fazla yok. Çünkü bu ruhsal suyundan içme fırsatı olmadı. Bugün bizim onlar için özellikle arkadaşlarımızı bir düşün, onlar için güzel bir müjdemiz, güzel bir haberimiz olacak. O zaman biz kutsal kitabın ta başlangıcına dönüyoruz. Ali abi geçen hafta Mısır'dan çıkış hikayesinin üzerine biraz çalıştı. Biz de Mısır'dan çıkışın üzerine biraz başka bir bölüm çalışacağız şimdi. O zaman 3500 sene önce hayal edebilirsek Mısır'da. Hani İsa Mesih 2000 sene önce, İsa Mesih'ten 1500 sene önceydi bu olaylar. Ve Tanrı'nın halkı İsrail Mısır'da oturuyorlardı. Ama Mısırlıların köleleri olarak yaşıyorlardı, çalıştırılıyorlardı. Ve Rab onları mucizevi bir şekilde kurtardı. Ama sonra onlar kaçarlarken Rab'bin gücüyle Mısırlıların ordusu, yani Amerika'nın ordusu güçlü olduğunu düşünebiliriz ama o günkü Mısırlı ordusu ondan güçlüydü. Yani dünyanın en güçlü ordusu onların peşinden gidiyor, onları kovalıyor. İşte kölelerimiz kaçmasın, onların dönmesini istiyoruz diye düşünüyorlardı. Ve İsrail halkı Kızıldeniz'in kıyısına geldiler. Arkalarında Mısır ordusu onları onları kovalıyor ve kaçacak bir yer kalmadı. Önünde su, ölüm, boğulma, arkada da kölelik ve savaş. Ama hamdolsun Rab şöyle söyledi. Rab onlara sadık kaldı ve Musa'ya şunu dedi: sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailliler kurak toprak üzerine yürüyerek denizi geçecekler dedi. Ve Musa öyle yaptı ve öyle oldu ve onlar geçebildiler. 1 milyon kişi böyle denizden geçebiliyorlardı. Arkalarındaki Mısır ordusu ise onları izlemeye çalıştığında Musa değneğiyle yine uzattı ve sular birleştirdiler tekrar. Ve Mısır ordusu artık yok oldu. Rab Tanrı bütün dünyadaki güçlerden çok fazla güçlüdür. Bunu görüyoruz. Ve bu kutsal kitapta bu vaftizin bir simgesi olarak kullanılıyor sonra. Sonra zaten Rab onları çöle götürerek işte yani vaat ettiğim ülke, güzel bir ülke sizi götüreceğim dedi. Yani bizim ruhsal halimiz, biz sanki Mısır'da oturuyorduk, köleydik. Şeytanın kölesi, dünyanın kölesiydik. Ama bir gün ve biz kendi gücümüzle oradan kaçamadık. Ama bir gün Rab bir mucize yaptı ve bizi serbest bıraktı. Ve o zaman biz onu izleyerek böyle geldik, hani İsrailliler gibi. Ama şeytan bizi rahat etmek istemedi. Arkalarında bir sürü kötü ruhlar, kötü şeyler gönderiyor Mısırlı ordusu gibi. Ama Rab mucizevi bir şekilde o denizi yardığı gibi biz de vaftiz aracılığıyla o denizden geçiyoruz. Bunun simgesi bu. Ki bugün kardeşimiz diğer kıyısına ulaşmış olacak ve artık şeytanın onun hayatının üzerine herhangi bir yetkisi kalmayacak. Geçmişte olan bütün şeyler geride, Mısır'da bırakıldı ve artık Rabbin istediği şekilde onu izleyebilir. Tamamen serbest olacak artık. Ve vaftizde, yani vaftizin birçok simgesel anlamı var ama vaftiz en çok bunu simgeliyor. Bu hikaye, yani onu vaftiz ettiğimizde, onu suya batırdığımızda ve kaldırdığımızda bunu hatırlıyoruz. Artık serbest Tanrı'yı izlemek için, Tanrı yaşamak için. Ama ne yazık ki bütün bu harikalar olduktan sonra İsrailliler sık sık şikayet ettiler. Bunu çok görüyoruz. Ama yine de Rab onlara sadık kalıyor. Şöyle belki düşünmüşler, işte eskiden en azından bir yemeğimiz vardı Mısır'da. Eskiden suyumuz vardı. Şimdi biz çöldeyiz, bir şey yok dediler. Ve bazen de imanlı olarak, yani iman ettikten, vaftiz olduktan sonra her şey güllük gülistanlık değil. Onu biliyoruz. Ama her zaman gerekli olanlar Rab İsraillilere sağladı çölde. Mucizevi, olağanüstü bir şekilde onlara sağladı. Ve bugün bununla ilgili bir hikaye okuyacağız. Onun ayetlerin üzerine çalışacağız. Biz zor zamanlardan geçtiğimizde, Rab'den biraz uzak hissettiğimizde, benim hayatımda en güzel bulduğum şey, bu düşünceler, bu duygular gidermek için, en güzel şey benim tanıklığımı paylaşmak oluyor. Tanıklık paylaşırken zaten Rab hayatındaki geçmişte neler yaptığını anımsıyorum. Belki bir kardeşe gidiyorum işte, yani acaba sana benim hayatımın son 10 sene paylaşabilir misin? Rab çok güzel şeyler yaptı hayatında ve onu paylaştıktan sonra her zaman ya tamam, şimdiki dertler acılar büyük gözükse de Rab bunlardan büyük ve daha önce bir sürü kez bana yardım ettiğini biliyorum. Kendimizi böyle anımsatıyoruz. Tamam. O zaman Mısır'dan çıkış 17. bölümden okuyacağız. Bu ilk olay. Şöyle diyor. Rabbin buyruğu uyarınca bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı. Bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya bize içecek su ver diye çıkıştılar. Musa, niçin bana çıkışıyorsunuz dedi. Neden Rabbi deniyorsunuz? Ama halk susamıştı. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın diye Musa'ya söylendiler. Bizi çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Musa, bu halka ne yapayım diye Rab'be feryat etti. Neredeyse beni taşlayacaklar. Rab Musa'ya, halkın önüne geç dedi. Birkaç İsrail'ileri geleni ve Nil'e vurduğun değneği de yanına alıp yürü. Ben Horev Dağı'nda bir kayanın üzerine senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, halk içsin diye su fışkıracak. Musa, İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı, diyor. İşte Tanrı'nın sağladığı su. Çölde bir kayadan su fışkırdı. Mucize, mucize. Tanrı'nın sağladığı su, çölde yarattığı bir vası. Ve nasıl bir sağlayış? Yani böyle küçük bir çeşme değil. Büyük, çünkü orada 1 milyon kişi var, artı bir sürü hayvan. Nasıl bir sağlayış? Bir nehir açıldı sanki. Durum tamamen çaresiz gözükürken Rab bir söz der ve aniden her şey tamamen değişti. Ölümden bol yaşam çıkardı. Kesin öleceklerdi çünkü su yoktu. Ama ondan sonra bol bir yaşam kaynağı açıldı. Kurak topraktan bir ırmak çıkardı Rab. İşte Mısır'dan çıkış hikayesinde hep gördüğümüz bir şey var. Rab ihtiyaçlarımızı kesinlikle karşılayacaktır. Ve maalesef dediğim gibi İsrail halkı çok iyi bir şekilde Rab'be karşı davranmadılar. Çıkıştılar, şikayet ettiler, söylendiler, bir sürü şey. Ama yine de Rab onlara su sağladı. Ve biz imanlılar olarak şikayet etmeden Rab'be sorsak, ne kadar daha çok bizi bereketlemek istiyor. Ne kadar daha çok onun yaşam suyu bize vermek istiyor. İsa Mesih'e göre Tanrı çocuklarına iyi nimet veren bir baba gibidir. Biz sorsak, bir ihtiyacımız varsa Rab'den isteyebiliriz ve O sağlayacaktır. Bugün bizim için bir şey gerekiyor mu bizim hayatımız için? Rab'be sorabiliriz. O sağlamak istiyor. İyi, yani bizim iyiliğimize çalışmak istiyor. Hala bugün Rab mucizeler yapıyor. Biz hepimiz tanık olduk bundan, değil mi? Şimdi burada, bu hikayede Rab çok ilginç bir ifade kullanıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama şöyle diyor Rab. Nil'e vurduğun değneği alın diyor. Nil'e vurduğun. Neden Nil'e vurduğun değneği? Neden değnek demiyor? Nil'e vurduğun. Belki hatırlarsınız Mısır'da 10 belalar biliyorsunuz. Birinci bela şöyle oldu. Nerede? Ayet yazmadım da. Şöyle oldu işte yani. Musa değneğiyle Nil'e vurdu ve Nil kana döndü ve içindeki her şey öldü. Tamam mı? O zaman bir kez Musa Nil'e vurdu ve ölü suya döndü. Bu şekilde bu sefer ise kayaya vuruyor ve canlı su, diri su içinden çıkıyor. Yani Tanrı'nın halkının düşmanları bir lanet, Tanrı'nın halkın için bir bereket sağlayan bir değnek. Ve şimdi ikinci hikayemize dönmek istiyorum. Bu olaylardan 1500 sene sonra İsa Mesih'in döneminde. Yahudiler 1500 sene boyunca bu olaylar kutluyorlardı. Çardak bayramı diye her sene kutladıkları bir bayramı vardı. 7 gün vardı ve her gün, o 7 gün boyunca her gün başkahin altın bir kup alır, bir yerden su alırdı. Ondan sonra tapınağa, sunağa gidip orada o su dökerdi. Yani Rab'be şükretmek için. Ve ardından büyük bir kalabalık izliyorlardı. Borazan çalıyorlardı. Mezmurlardan ayetler okuyorlardı Kudüs'e girdiklerinde. Ve üç kez Rab'be şükredin diyorlardı. Ondan sonra suyu böyle sunağın üzerine boşaltıyorlardı. Ve simgesel olarak Mısır'daki olaylar hatırlatıyor, anımsatıyor bunu. Ama aynı zamanda Yahudilerin bildiği bir şey vardı. İşte bir gün, son günlerde Rab dedi, benim ruhsal suyumu herkesin üzerine dökeceğim. Kutsal ruhumu herkesin üzerine dökeceğim. O zaman bu çardak bayramı hem eskiden Rab'bin sağladığı yaşama hem de ileride Rab'bin sağlayacağı yaşamına bakıyordu. Ve bir sene bu olay oldu, yaşandı. Bu ayetler çoğumuz biliyoruz. İsa orada ve bu bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti diyor. Biliyoruz ki eski antlaşmada ne varsa bir şekilde İsa'ya işaret ediyor. Ve burada İsa diyor, Tanrı'nın sağlayacağı su benden geliyor. Benden. Buz gibi soğuk su isteyen varsa bana gelsin diyor İsa. Demektir ki bu bayramda beklediğiniz son günler benim aracılığımla yerine gelecektir. Değil mi? Ancak son günde bu su akıtılacak diye inanıyorlardı İsrailliler. İsa bana gelsin içsin şimdiden diyor. O ne demek? İsa burada yani ahiret günü, son günler yerine getirebilen kim? Ancak Tanrı. Ama burada İsa benim aracılığımla olacak diyor. Yani İsa çok net bir şekilde kendisi Tanrı olduğunu gösteriyor burada. İşte yaşam suyu size vereceğim. Bütün bu bayramlar benim hakkımda, benim içindi. Bana işaret ediyorlardı dedi seneler boyunca. Ve biraz önce İsa buna benzeyen bir sözde söyledi Yuhanna 4'ten. Bu sudan içen yine susayacak. Kayadan su, normal su. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içen de sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak diyor. Wow. Demektir ki biz İsa'ya iman ettiğimizde, vaftiz olduğumuzda içimizden aynen o çölde nasıl bir pınar açıldıysa bizim yüreğimizde böyle bir ruhsal pınar açılıyor. Tanrı'nın suyu bizim hayatımıza giriyor, bizi yeşertiyor, bizi tazelendiriyor. Kutsal ruhun işi nedir o zaman buna göre? İşte diri fışkıran bir su, her zaman taze ve yaşam veren, ölü su değil. Yani kurbağalı dere gibi değil. Yaşam akan bir suyumuz var. Ve işte sıcak bir günde nasıl buz gibi soğuk su içmek istersek, kutsal ruh İsa'ya iman etmiş olan herkesin içinden böyle geliyor, üzerine böyle geliyor. aynı zamanda kutsal ruh üzerimize geldiği gibi yağmur gibidir. Ruhsal meyveler üretmemizi sağlıyor. Hayatımızın her alanını yeşertiyor. Ve nasıl ki her gün birkaç kez su içmemiz lazım. Yani işte pazar günü kiliseye gittim, bir su içtim. Bir daha içmedim o hafta. Olamaz. Her gün su içmemiz lazım. Aynı şekilde her gün kutsal ruhtan bol içmemiz lazım. Hatta birden fazla kez olması lazım. Sadece pazar günü kutsal ruh içmiyoruz. Her gün taze kalsın. Ölüsüye dönüşmesin. Ve özellikle yazın en sıcak olan zamanlarda daha bol su içiyoruz. Değil mi? Aynı şekilde hayatımız ne zaman daha zorsa daha fazla kutsal ruhtan içmemiz lazım. Susamayalım arkadaşlar. Tanrı'nın sağladığı su bol bol içelim her gün. Ve biz de aynı zamanda bire pınar olmaya başlıyoruz. Ki başkalar hayatımızdaki değişimi gördüklerinde bu umut nereden geliyor? Bu sevinç, bu ışıldama nereden geliyor? Ben de içmek istiyorum derler, değil mi? Biz tanık olduk buna. Buna nasıl sahip olabilirim diye sorsunlar. Biz de açıklayalım İsa'nın açıkladığı gibi. Tanrı bizi dolup taşıyor ki başkalar da içsin, başkalar da alsın. Ve aynı zamanda suyun başka bir işlevi de vardı. Bir düş gibi kutsal ruh bizim tüm günahlarımızdan ve kirliliğimizden bizi temizliyor. Ve İsa'dan yüzlerce sene önce Hezekiel peygamber aracılığıyla Tanrı son günlerle ilgili şöyle bir peygamberlikte bulundu. Tanrı şöyle dedi, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım, diyor. İşte İsa burada bunları yerine getiriyor. Bu peygamberlik yerine geldi 2000 sene önce ve bugün için, bizim için geçerli oluyor. Yani kardeşimiz bugün simgesel olarak temizleyeceğiz böyle. Banyo almış gibi olacak. Ama bu onun hayatında daha önce ruhsal alanında gerçekleşmiş olan bir olaya işaretliyor. Çünkü kutsal ruh onun hayatına girdiğinde bütün günahlar ve kirlilikten temizlendi. Ve biz bugün onu simgesel olarak kutluyoruz. Vaftizin böyle fiziksel bir anlamı yok. Daha önce ruhsal aleminde gerçekleşmiş olanın bir işaretidir. Ve biz bugün kutluyoruz yeni bir yüreğe sahip olduğunu. Daha canlı, kalp nakliyat oldu. Eski yürek çıkarıldı, yeni Tanrı'dan gelmiş olan bir yürek konuldu onun içine. Ve artık istediklerine göre yaşamayacak, kutsal ruhun aracılığıyla İsa'nın istediklerini izleyerek yaşayacak. Bu harika bir şey. Tanrı'nın sağladığı diri su isteyen herkese açık. Bu teklif herkese açık. Bizim müjdemiz bu. Sadece en kutsal olan kişiler, en temiz olan kişiler için değil. Bu su herkese açıktır. Herkese açıktır. Ama bu yol nasıl açıldı? Ancak ve ancak İsa'nın çarmıhtaki acı çekmesiyle. Paulus çöldeki olaylar üzerine şöyle anlatıyor. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Atlarından gelen kutsal kayadan içtiler. O kaya Mesih'ti, diyor. Yani o kaya simgesel bir şekilde İsa Mesih oldu. Yeni antlaşmaya göre Musa ne yaptı DNA ile? O kayayı vurdu. neden vurdu? Neden sadece konuşmadı? Neden başka bir şey yapmadı? Çünkü burada Tanrı simgesel bir şekilde Mesih'in vurulması gerekli olduğunu göstermek istedi. Nasıl vuruldu? Yani hatırlarsınız, Yuhanna şöyle dedi, ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. İsa nasıl yüceltildi? Çarmata yüceltildi. Ve İsa öldükten sonra Yuhanna şöyle bir şey kaydediyor. Askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı diyor. Yani tıpa göre bir insan öldükten sonra kanındaki kırmızı ile beyazımsı olan plazma ayırmaya başlıyor. Ve Yuhanna zaten işte İsa Mesih çoktan öldüğünü anlatıyor burada. Ama aynı zamanda daha simgesel bir şekilde işte İsa'nın verdiği vaat bana gelsin içsin yerine geldiğini gösteriyor. Çünkü İsa'dan su çıktı diyor. Yani ancak ve ancak İsa'nın ölümünden bu Tanrı'dan gelen canlı diri suya yol açıldı. İsa Mesih öldüğünde ancak öldükten sonra kutsal ruh herkesin üzerine verildi. Çünkü Mesih kayaya vurulduğu gibi vuruldu ve ondan sonra ırmak açıldı. Yaşam suyunun ırmağı açıldı. Çölde bu Musa olayı olmasaydı herkes susuzluktan ölürdü. Değil mi? Aynı şekilde İsa'nın ölümü olmadan hiç kimse yaşama kavuşamaz, kurtulamaz. Herkes ölü öylece. İsa dedi ki, yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez. Aynı zamanda çölde Musa kayayı vurdu ve su fışkırıp içmek isteyen nasıl herkese yaşam sağladıysa İsa Mesih vuruldu ve ona gelip onun kutsal ruhtan içmek, onun bereketinden almak isteyen herkes serbest bir şekilde gelebilir. Serbest bir şekilde isteyebilir. İsa kesin bir ölümü bol yaşama dönüştürüyor. Ölümüyle. Ve bugün bizim değerli kardeşimiz, evet bunu istiyorum diyor. Oldu hayatımda diyor. Ve onunla beraber kutluyoruz ve bereketliyoruz. İşte Tanrı'nın sağladığı suyunun tadına baktı ve içti. Ve biz de işte evet Tanrı'nın sağladığı su her gün içmek istiyoruz dememiz lazım. Şimdi ister ilk kez bir daha ister senelerdir imanlı olduk. Şimdi İsa'nın önüne gelip onu şükredelim ve ondan gelen su, yaşam suyu içelim. Kutsal ruh bol bol içelim. Bizi ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Diri fışkıran bir su, her zaman taze ve yaşam veren bir su bize sağlamak istiyor. Sıcak bir günde nasıl buz gibi soğuk su içmek istiyorsak, kutsal ruh aynı etki sağlıyor bize. Bir duş gibi kutsal ruh bizim tüm kirliliğimizden arındırıyor. Günahlarımızdan bizi temizler. Yağmur gibi bizim hayatımızdaki ruhsal meyveler bizim hayatımızı yeşertiyor. Artık yaşamımız kurak topraklardan değil, yeşeren, sağlayan, verimli bir toprak olmaya başladı. Yazın en çok su içmek istediğimiz gibi özellikle en zor dönemlerde daha fazla kutsal ruha dayanalım. Daha fazla ona yaklaşalım. Her gün, her günden birçok kez ona gelip içelim. Ve aynı zamanda İsa'ya iman ettiğimizde hepimizin içinde birer pınar açılıyor ve başkalarına bu bereket geliyor. O zaman mezmurlardan iki parça okumak istiyorum bununla ilgili. Birincisi ben daha önce okudum aslında tapınma zamanında. Ondan sonra ana gelir ve biz beraber bir ilahi söyleyeceğiz. Ve ondan sonra güzel kardeşimizi vaftiz edeceğiz. Ama şimdi bu ayetler okumak istiyorum. Bu ayetler okuyayım. Mezmur 1'de. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Ve aynı zamanda Mezmur 23 ne der? Onu çoğumuz çoğu iyi biliyoruz. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısını götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. O zaman ayağa kalkalım. İsa'nın önüne gelelim.